Ayrım 2.
Kutlu Şemseddin, Servet-i Fiyon'un Dönemi Türk Edebiyatı Antolojisi, Remzi Kitabevi Yayınları, 1981, sayfa 286-315. Levent Agah Sırrı, Türk Edebiyatı Tarihi 1, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1973, sayfa 54-55. Mutlu Ay Rauf, Bende Yaşayanlar, İş Bankası Yayınları, 1977, sayfa 304-311-318-376. Yüz Soruda Tanzimat ve Servet-i Fiyon'un Edebiyatı, 19. Yüzyıl Türk Edebiyatı, Gerçek Yayınları, 1988, sayfa 228-229. Özön Mustafa, Hüseyin Rahmi Gülpınar'dan seçilmiş parçalar ve eserleri hakkında mütalaalar, Hilmi Kitabevi Yayınları, 1945. Sevengin Refik Ahmet, Hüseyin Rahmi Gülpınar, Hilmi Kitabevi Yayınları, 1944. Tanrı'nın Kulu Abdullah, Hüseyin Rahmi Gülpınar, Toker Yayınları, 1974. Timur Taner, Osmanlı Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kimlik, AFA Yayınları, 1991, sayfa 46-49. Yücebaş Hilmi, Bütün Cepheleriyle Hüseyin Rahmi, İnkılap ve Aka Kitabevleri Yayınları, 1964. Kemal Bek. Gulyabani, Başlangıç, Hanım Nine'den Yazara Mektup. Bey oğlum, romanlarınızı seve seve okuyanlardan biri de benim. Hele bazılarını birkaç defa okudum. Şimdi de canımın en sıkıntılı zamanlarında okur size dua ederim. Ama darılmayınız, bir iki şikayetim var. Meşrutiyet ilan edileli beri daha güzel, daha eğlenceli eserler okumaya hazırlanırken iş pek umduğum gibi çıkmadı. Düşünüşümüz değişti. Dilimiz hemen bambaşka bir şey oldu. Alafrangalaştı, inceldi. Bu değişme az çok sizin eserlerinizde de kendini belli etti. Eski hikayelerinizle yenilerini tasvir, tasarlama ve üslup bakımından karşılaştırsanız bu farkı siz de görürsünüz. Birçoklarınca belki bu bir ilerleme belirtisidir. Ama bu konudaki bazı düşüncelerimi açıklamaya izin veriniz. Sizin en büyük gücünüz, uzmanlığınız, mahalle karılarını, hele aileler arasındaki çeneleri, düşük koca karıları söyletmektir. Milli ve gerçek bir felsefeyi bütün çıplaklığıyla satırlarda gösterirsiniz. Serde koca karılık var. Bendeniz de en ziyade o çeşit tasvirlerinizden hoşlanır, zevk alırım. Yeni edep ve felsefe alanlarına sapıp kaleminizle gerçekten tatlılaştırıp güzelleştirdiğiniz, o size özgü milli ve samimi söz konularından pek uzaklaşırsanız edebi kişiliğinizi kaybetmenizden korkarım. Bu hem sizin hem de bizim için büyük bir kayıptır. Her romanınızda mutlaka benim gibi bir koca karı söyletmenizi bir yazı şartı yerine koymak da istemiyorum. Ama kendinize mahsus olan konulardan pek uzaklaşmamak her zaman en büyük sanat tasanız olmalıdır. Bu alanları siz herkesten iyi bilir ve kestirirsiniz. Beni vaktiyle okuttular, biraz mürekkep yalattılar. Her eserinizden az çok hoşlanırım ama benim bir merakım vardır, sevdiğim hikayeleri kendi kendime okumam. Yaşlaşım birkaç hanım nineyi etrafıma toplayarak yüksek sesle onları okurum. Romanın onların saf anlayış güçlerini zevklendiren açık içten noktalarında bu aciz okuyucunuzun da sevinci sonsuzdur. Ama yazık ki her kadın nine, Schopenhauer'un dünyayı kara gözlükle gösteren üzücü felsefesine aynı olan satırlardan anlam çıkarabilecek bir zihin terbiyesine sahip değildir. İşte sizden bu bilgisiz hanım ninelerin sohbetleri çerçevesinde okunacak, yani bu tandır küllerini neşelendirecek bir hikaye yazılmasını rica ediyorum. Düşünüşleri gibi eğlenceleri de pek sınırlı olan bu zavallılara edeceğiniz bu hizmetin sevabı büyüktür. Bu eseriniz romanla masal arasında bir şey olmalıdır. İşte en büyük ustalığınız bu hikayenize görülecektir. Çünkü ya masalı şimdiki romanlar arasında yükseltmek derecesinde bir sanat gösterecek, ya da değerini düşürmeden, özünü küçültmeden romanı masal derecesinde sadeleştireceksiniz. Kaleminizin gücüne güvenerek sizden bu olağanüstü eseri bekliyorum. Bilgiden, teknikten ve sosyal problemlerden kaçacaksınız. Konunuz esrarlı cin, peri gariplikleri yahut bir çarşamba karısı, dipnot, ürkütücü masal varlığı, bir dev, bir gulyabani olacak, dipnot, ürkütücü masal varlığı. Olay o kadar meraklandırıcı bir ustalıkla düzenlenecek ki, biz hep buna susamış olan koca karılar, hikayenin alt tarafı acaba ne çıkacak diye bekleye bekleye tandır başında titreşeceğiz. Zaten sarsılmış sinirlerimizi bu merakla büsbütün sarsacaksınız. İşte sizden bunu bekliyorum. Rica bizden, lütuf sizden. Baki çok dualar, övgüler evladım. Okuyucularınızdan bir hanım nine. Cevap. Muhterem hanımefendi hazretleri. Beni seven okuyucularım olan siz hanım ninelerimi sevindirmek için olanaksız olanı olanaklı kılmak gibi aşırı bir işe kalkıştım. Ama bu güç işe ilk giriştiğim zaman çektiğim güçlüğü tarif edemem. Çünkü ömrümde cin peri görmedim. İnsana çeşitli cilveler gösteren bu hayat, şimdiye kadar beni bir dev, bir gulyabani, ya bir çarşamba karısının görülme zevki, yahut sohbetiyle şereflendirmedi. Böyle bir lütuf göstermedi. Talihin bu iznine eriştiklerini yeminlerle kesinleştiren bazı kimselere rastladım. Bunlar cin, peri, cadı, hatta gulyabani gördüklerini ciddi ciddi savunuyorlar. Ama bu kimselerin içten anlatışlarına karşın sözlerine inanamadım. İçlerinde yalan söylemeyecek olanlar da var. Bu gibilerinin ansızın kuruntuya kapılıp görünmeyeni gördükleri kanısına varmakta duraksamam yoktur. Basın serbestliği çıkalı ispirtizmaya, dipnot, ruh bilim ve ruhlarla konuşmalarla ilgili birçok eserler yayınlandı. Acayip şeylere karşı her zaman merak duyan halk bu eserlerden bekledikleri iç ferahlığına erişemediler. Arkadan Nat Pinkerton, dipnot, bir polisiye roman kahramanı yetişti. İşlerinin çerçevesi pek de peri işinden geri kalmayan bu Amerikalı, hayalden çıkma hafiye ustasından sonra basın alanına bir gulyabani de ben salıversem, zaten siyaset ve kriz patırtıları içinde yorgun düşen okuyucularımın zihinlerini büsbütün karıştırmış olmaz mıyım? Hanımefendi, romanlar hakkında ileri sürmüş olduğunuz kısa ama yararlı düşüncelerin de bir okuma sonucu olduğu görülüyor. Hanım okuyucularımın içinde sizin gibi akıllı kimselerin bulunduğunu görmek bendenizce gerçekten övülecek, sevinecek bir şeydir. Tavsiyenize uyarak masalı şimdiki romanlar derecesine çıkarmaya yahut romanı özünü değiştirmeksizin masal derecesinde sadeleştirmeye uğraştım. Meydana şu eser geldi. Bu hikayede gariplikler ve tabiat üstündeki olaylara susamış zihinleri memnun edecek boyda ve görünüşte bir gulyabani, bir alayda cin ve peri var. Eserin yazıldığı tarihte bu acayip ve korkunç yaratıklarla öylesine uğraştım ki bazı akşamlar ev halkı uykudayken gecenin sessizliği içinde bana yazı odamda gürültüler, patırtılar oluyor gibi gelirdi. Kendi kendime işte periler geldi. Roman müsveddeleri içinde onlar için yazılanlardan memnun olmadıkları sayfaları alıp götürüyorlar derdim. Sabahleyin kalkınca ilk işim acele müsveddelerimi saymak olurdu. Bütün kağıtlarımı numara sırasıyla tamam bulunca oh hele dokunmamışlar diye geniş bir nefes alırdım. Hikayemi bilimle, teknikle, sosyal problemlerle ilgili teoriler karıştırmamamı tavsiye ediyorsunuz. Zaten dev, gulyabani, çarşamba karısı gibi halkın hayalinden çıkma acayiplikler, bilgi ve teknik sınırları içine alınamaz. Bunların yakalarından tutup da bir ameliyat odasından, bir atölyeden içeriye sokmak, bir fizyolojistin, bir kimyagerin, bir operatörün, bir bilginin veya fen adamının karşısına çıkarmak kabil olsa soyları, sopları, asılları, fasılları, ıcıkları, cıcıkları hakkında kesin bilgi ediniriz. Halk arasında onlardan yana ya da onlara karşı dolaşan lakırtılara artık bir son verilirdi. Bilim konularını yerin dibine inerek, göklere çıkarak, teleskoplarla, mikroskoplarla her yerde, her zerrede arıyor. Bu acayip yaratıkların, bu yabanilerin aslı olsa elbette bunlardan birini çalyaka eder, üzerlerinde mikropla aşılama yaptığı tavşanlar, fareler gibi kafese kordu. Ah hanım nineciğim, dürbünlerden, Kodak makinelerinden, her türlü teknik kovalamalardan kaçan gulyabaniyi bu aciz romancı nerede yakalayıp da gerçek tasvirleriyle hayrete düşürecek, gözünüzün önüne koyabileceğim. Bendenize pek güç bir görev yüklüyorsunuz ama güzel hatırınız için işte bu olanaksız şeyin üstüne saldırıyorum. Şu hikayemde tabiatın üstünde yaratıklarla sizi görüştüreceğim. Başka memleketler romancılarınca sürümü sağlamak için edebiyat gücü yeter bulunur. Fakat bizde sürüme ulaşmak için huddam sahibi, dipnot, cinlerin sahibi olmak gerekiyor. Teknik ve ciddi bilim adamlarının tenkitlerini ve azarlamalarını çekmeksizin sizi manevi alemin kendimce olan sırlarında dolaştırdıktan sonra gene madde dünyasına döneceğiz. Roman bir gariplik toplamı olmakla birlikte 20. medeniyet yüzyılının zihinler için seçtiği akla uygun sınırlar içinde son bulacak. Hanım nine, affedersiniz. Beni çok sıktınız ama buna da eyvallah. Peki, dediğiniz gibi olsun. Hikayenin sizi heyecana düşürecek kadar meraklı olmasını istiyorsunuz. Bazı sayfalarda eğer çarpıntınızın şiddetinden tandır mangalını devirmez ya da bozayı üstünüze dökmezseniz her türlü paylamanıza razıyım. Yazış sırasında iyi saatte olsunlar rüyama girdiler. Bakalım okuduktan sonra size neler olacak. Baki saygılar. Hüseyin Rahmi. 1. Muhsine Hanım. Bu saf saygıdeğer kadın, kınalı saçlarının üzerine kundakladığı çimeni tırtıl oyalı koyu şarap rengi yemenisiyle parlak dikişli lacivert lahurakiden, dipnot, Lahor şehrinde dokunan kumaştan, geniş hırkasıyla etrafı kırmızı kaytan çevrili aba mesleriyle hala gözümün önündedir. Çocukluğumda o zaman yaşı 60'ı geçkindi ama yuvarlaklıkları ortalarına doğru eğri büğrü olmuş porsuk kaşlarının üstüne rastık şerbeti gezdirmek, gerdanda renksiz kalmış eski benlerini tazelemek, kirpiksiz göz kapaklarını sürmeyle gölgelendirmek alışkanlığımda hopbalıkta emekliye çıktıktan sonra bile hala ayak duruyordu. Kocası Hacı Hasan Efendi'ye gönül okşayıcı görünmek isteğinden gelen bu hopbalıklarına karşı takılmaktan kendilerini alamayan komşu hanımlarına, "Kardeşler, viran evi gösteren biraz boya, biraz badana, biraz temizlik, derlilik, topluluktur." diye karşılık verirdi. Onun etli vücuduyla romatizmalı kalçaları üzerinde sendeliye sendeliye of diyerek, "Bana da yer açın cadalozlar" şakasıyla tandır başında bir yer alışı vardı. Cuma ve pazartesi geceleri kışın Aksaray'daki evimizde bir boza partisi verilirdi. Partinin ruhu en güzel konuşanı, en tatlı hikayecisi Muhsine Hanım'dı. Hazır bulunanların hepsi onun gelişini dört gözle beklerdi. O kendisine karşı bu düşkünlük ve merakımızı bildiğinden ziyaret saatini mahsustan değiştirir, en sonra gelir, ondan yoksun kalacağız tasasıyla bir zaman yüreklerimizi oynatırdı. Tam umudumuz kesilecek gibi olup da epey üzüldükten sonra kapı tokmağı tak ederdi. Kocası Hacı Efendi'nin tek vuruştan ibaret bir kapı çalışı vardı. Gelen onlar olduğunu hep anlar, bütün masala susamış çoluk çocuk sevinçle merdivenlere karşılamaya koşuşurduk. Muhsine Hanım avluya girince, Hacı pek gecikme diye tembih ederek kocasını savdıktan sonra, mavi zemin üzerine iki sarı sopalı, ipekleri sağılmış, şam işi eski çarşafının yukarı kısmını omzundan aşağıya atarak eteklerine basa basa, yuvar yuvar yürür, hemen koltuklayıp tandır başındaki saygın kimselere ayrılan yerine oturturduk. Artık bütün gözler büyük bir merak ve bekleyiş içinde onun buruşuk dudaklarına dikilirdi. Masalcı Hanım kendini ağır satmak için çeşitli nazlanmalardan sonra, ''Bu gece hundağım, dipnot, bademciklerin yangısı var. Yutkunamıyorum, halim yok. Bu akşam da siz söyleyin, ben dinleyeyim.'' nazlarından ve birçok ricadan sonra bir bardak boza başlangıcıyla hikayeye girişirdi. Bozanın mezesi olan leblebilerini dudaklarının ortasından başlayarak alt üst çenelerinden meydana gelen yüz kısmını buruşturarak bu sabit nokta etrafında dolaştıra dolaştıra yüzünü tuhaf buruşturmalarla çiğneyerek biraz göz süzüklüğüyle başlardı. Hikayenin heyecan verici yerlerinde başıyla birlikte kulaklarındaki enseden pamuk ipliğiyle birbirine iliştirilmiş, iki küçük yaprak arkasından sarkmış ufacık armuda benzeyen mevlevi sikkeleri, dipnot, külahları, başlıkları, biçimindeki gümüş küpeleri heybet veren bir biçimde titrerdi. Onun hikayeler içinde en ünlüsü, en meraklısı Gulyabani olayıydı. Bu bir masal değil, olmuş bir şey, gençliğinde Muhsine Hanım'ın uğradığı acayip üzücü bir serüvendi. Bunu kendisinden dinlediğim gibi anlatacağım. Ama anlatanın arı ve duru dili, olayın anlatılan satırlara bütün incelikleriyle geçirilmesine elverişli olmadığı için gerektikçe asılda olmayan özel terimleri kullanmak zorunda kalacağımı söylemek zorundayım. Yani Muhsine Hanım'dan dinlediğimi kendi hikaye dilimle yazacağım. Bazı cümlelerin hikayeyi anlatan kadının saf ağzından çıktığına şaşıp kalacak olan okuyucularımın karşı çıkmalarına karşı bunu söylemeye gerek gördüm. 2. Ağlatıcı bir yol. Muhsine Hanım ilk bozayı içip ikincisinin leblebisiyle beraber çiçekliğin önüne konulmasını söyledikten sonra başladı. Gençliğimde hoppaca bir kızdım. Ama Rabbim saklasın, şimdikiler gibi erkeklere ne dirseklerimi açıp gösterirdim ne göğsümü. Dünyayı, Konya'yı bilmezdim. Anam babam erken öldü. Fukaralık ayıp değil ya, bana mal mülk olarak damla bırakmadılar. Genç yaşımda komşu ellerine kaldım. Eş dost gayret etti, cömertlik gösterdi. Herkes haline göre bir hediye verdi. Eşya düzdüler, beni terlediler, pulladılar, herifin birine verdiler. Kör olası, pek sarhoş ve soysuz çıktı. O arı, ben çiçek, o burgu, ben tahtı. Tanrının günü haşlar canımı yakar. Yemeğin tuzu çok olmuş der döver. Mint hanımı çarpık biçmişsin der döver. Kısacası paya pay, 3 sene dayağını yedim, kahrını çektim. Artık illallah canıma tak dedi. Bir gün o evde yokken bohçamı bağladım kaçtım. Boşandım, kurtuldum. Bana ettiği yanına kalmadı. Kendisi de meyhane peykesinde can verdi gitti. Dipnot, peyke, sedirinde. Taze dul kaldım. İsteyenler çok oldu ama kocadan canım yandı. Şimdiki kocam hacıyı buluncaya kadar neler çektim neler. Bir zaman kimseye varmadım. Elde yok, avuçta yok. Neyle geçineyim? Sığındığım el evlerinde insanı 40 yıl isterler mi? Bir kibar konağa, hizmetçiliğe gitmeye karar verdim. Öyle bir yer bulundu. Haftasında beyefendi beni merdiven aralığında sıkıştırdı. Kaçayım diyorum, herif izbandut gibi kuvvetli, kollarının arasından kurtulamıyorum. Bağırsan çağırsan olmaz. Neyse, helali hoş olmasın, beyefendi benden birkaç öpücük aldı. Ertesi gün oradan tası tarağı topladım, kaçtım. Gene öyle iki elim böğrümde açıkta kaldım. Bir zaman daha orada burada süründükten sonra benim küçüklüğümü tanıyan ana dostu bir Ayşe Hanım vardı. Geldi beni buldu. Yüzümü gözümü okşayıp öperek dedi ki, ''Kızım, senin bu yaşta böyle kimsesizliğine, yoksulluğuna yüreğin parçalanıyor. Sana uygun bir yer buldum, gider misin?'' ''Temiz, namuslu bir yer olduktan sonra niçin gitmeyeyim anacığım?'' ''Aa, namuslarına yerden göğe kadar kefilim. Aylık da gayet boldur. Görülecek iş de yok ama.'' ''Aması ne oluyor?'' ''Sana verecek bazı öğütlerim var. Bunlardan bir harf dışarıya çıkmayacaksın. Eğer istediğim gibi bir kapıysa vereceğin tembihlerden dışarıya çıkmam inan. Bu gideceğin yerde bir gözünü kör, bir kulağını sağır edeceksin. Göreceğin şeylerin aslını öğrenmek merakına kalkışmayacaksın. Elinde olmadan sezdiklerini dışarıya açıklamayacaksın. Onlar parada pulda değil, gayet emniyetli bir kadın arıyorlar. Dişini sıkar da oturur, kendini onlara beğendirip emniyetlerini kazanabilirsen birkaç yıl içinde oradan zengin olup çıkarsın. Bir ev alıp başcağızını sokarsın. Bir yurdun olduktan sonra bekar dikişi diksen geçinip gidersin. Ay korkarım, orası öyle pek esrarlı bir yer mi? Bak, şimdiden merak etmeye başladın. Nene gerek senin alimin esrarı? Ah anacığım, merak etmemek insanın elinde mi? İnsan mı öldürüyorlar, hırsızlık mı yapıyorlar? Orası bir batakhane midir? Çılgın, şimdi ağzında tokata vururum. Aklına getirdiğin şeylere bak. Ben seni hiç öyle yerlere götürür müyüm? Bunlar gayet zengin, pek terbiyeli, çok kişizade insanlar. Terbiyeli, tedbirli, ağzı sıkı, aklı başında bir hizmetçi arıyorlar. O kadar ağzı sıkı olmaya neden lüzum var? Bazı kibar konaklarında içerideki şeylerin dışarıya sızdığını istemezler. Çal çene bir takım mahalle karıları hizmetçiyiz diye oraya buraya gidiyorlar. Aldıklarını bulduklarını rastgele yerde söyleyerek lakırdı tellallığı ediyorlar. Bu dediğim yerde bu türlü çaçorun istemiyorlar. İş bundan ibaret. Bu konak neredi? Üsküdar'dan biraz ötede. Aa, demek deniz aşırı. Acemistan'a gidecek değilsin kızım. Üsküdar neredi? Şuracıkta, burnumuzun dibinde. Sana hem yağlı bir kapı bulmalı hem de semt mi beğendirmeli? Boğaz içine Bulgurlu'ya gitmeyiz diyen Arap ahçılar gibi sen de ahmaklık etme. Her hallerine ben kefilim diyorum. Beğenmezsen durmazsın. Seni pençenle dipnot, esir satışlarında satış beratının altını imza yerine bastırılan avuç mührü. Halayıklığa satmıyorum ya. Yıkan, temizlen, ağırlan, paklan en yeni esbabını giy. Şöyle ağırbaşlı, terendez, dipnot, elinden her iş gelen, cılasın, dipnot, burada, çalışkan kimse gibi hizmetçi haline gir. Vallahi az zamanda orada donanır, tövbe yoksul olursun. Boğazın yemek, üstün esbab, cebin para görür. Oradan bana bir hizmetçi ısmarladılar. Anan rüyama girdi. Sen aklıma geldin, sonra bana dua edersin. Ayşe Hanım'ın bu inandırıcı sözlere ve ricaları karşısında teklifini kabul ettim ve ertesi günü gitmek için hazır bulunmaya söz verdim. Sabah oldu. Erkenden Ayşe Hanım geldi. Bahçe kapısına indik. Bir kayığa bindik. Niçin herkesle beraber büyük kayığa binmediğimizi Ayşe Hanım'dan sordum. Bu kadar meraklı olma kızım. Her hesabımı sana söylemeye mecbur değilim cevabını verdi. Üsküdar'a çıktık. O tarihte Üsküdar'da şimdiki faytonlar, talikalar, dipnot, yaylı üstü kapalı at arabası yoktu. İki yüksek makas üzerine oturtulmuş ve her tarafı pencereli, karpuz şeklinde yuvarlak arabalar vardı. Ayşe Hanım beni bir kenara çekti. Sen burada dur dedikten sonra gitti. Bu arabacılardan biriyle pazarlık etti. Arabayı neresi için tuttuğunu işitemedim. Biz yan yana yuvarlak, antika bir çekmeceye benzeyen bir arabaya kurulduk. Çarşıdan geçerken bir bakkal dükkanı önünde durduk. Ekmek peynir aldık. Anneciğim, gideceğimiz konakta yiyecek yok mu yahut pek uzak mı gideceğiz? Aman, kırk merak karı, sus! Adım başında bana ahiret sualleri sorma. Kır havasıyla şimdi acıkırız. Safra bastırmak için aldım dedi. Ben Üsküdar'ı ömrümde ilk defa görüyorum. Çarşıyı geçtik. Etrafı kırlık, mezarlık, uzun bir yoldan gidiyorduk. Bir çeşmeye rastladık. Zincirli bakır tastan doya doya su içtik. Araba bir yokuşa saldırdı. Git git bitmez, git git bitmez. Mevsim yaz sonuydu. Biraz sıcak vardı. Ulu bir çınarın altında uyuyan yeşil bir türbenin önünde eğlendik. Ayşe Hanım elini kaldırdı. Mırıl mırıl okudu. Allah şefaatine kavuştursun duasıyla ellerini yüzüne sürdü. Ben de Rabbim kabul etsin namaz surelerinden bildiklerimi okudum. Gene yola düzüldük. Artık evler seyrele seyrele hemen yok oldu. Tamamıyla bir kırlıktan iniyorduk. Arada bir öküz arabasına, atlı eşekli adamlara rastlıyorduk. Arabada sallana sallana içim bağrım birbirine karıştı. Daha çok var mı diye sordum. Ayşe Hanım'ın susmasına karşı arabacı, dur bakalım daha yola yeni düzüldük cevabıyla korkumu artırdı. Artık gide gide insanı değil inecine bile rastlamaz olduk. Gözlerimizin önünde dağlar, tepeler açıldıkça açılıyordu. Ah alnımın kara yazıları. Bu kara acaba beni nerelere götürüyordu? Benim ona sorduğum sorulara karşılık Ayşe Hanım hafiften açıl dağdır açıl yari göreyim nakaratlı bir şarkı tutturdu. O söylüyor, ben gözyaşlarımı kalbime içirerek sessizce ağlıyordum. Hayvan yoruluyor, arada bir dinleniyorduk. Uzaktan denizleri, bayırları gördükçe bütün garipseyerek artık kendimi tutamaz oldum. Ayşe Hanım kızdı. Ah bebeciğim, emzini mi istiyorsun? Koskoca kadın böyle hüngür hüngür ağlamaya sıkılmıyor musun? Merhametten maraz hasıl olur derler ya, çok doğru bir lakırdıymış. Artık bir kere yola çıktık. Ağlasan da gideceğiz, bayılsan da gideceğiz. Ben bu kadar masraf ettim, geri dönmek olmaz. Bu paraları kimden alacağım? Bari sus da arabacıyı kendine güldürme diye beni azarladı. O ıssız yerlerde ağlamak, sızlamak ne para eder? Bir etrafıma bakındım, tamamıyla bu kadının elinde insafına kalmış olduğumu anladım. Arkamızdan İstanbul Üsküdar kaybolmuştu. Bir zaman daha gittik. Uzaktan bir köy göründü. Kendimi hemen arabadan atıp o tarafa kaçmak istedim. Bu telaşımı gören Ayşe Hanım alaylı bir gülüşle Muhsine deliliği bırak. Sen çağda taze bir kadın tek başına bu ıssız yerlerde o köye kadar nasıl gider? Kendini hancılara, bağcılara ziyafet mi çekeceksin? O köyü buradan öyle görüp de yakın bir yer sanma. Orası bir saat sürer. Girişeceğim işin pek delicesine olduğunu anlayarak niyetimden vazgeçtim. Ama üzüntümü gidermeyi bir türlü başaramadım. Ellerimi yüzüme kapayarak hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Beni satmaya mı, öldürmeye mi, işte her nereyeyse götüren o kadın bu çarpıntılarımdan biraz insafa geldi. Yüzünün sesini tatlılaştırarak, benim gibi bir ana dostundan sana hiçbir fenalık gelmez. Korkma, seni boğazlamaya götürmüyorum. Trink trink ay başlarında 100 tane kuruş alması kolay mı? İstanbul'da böyle bir kapı bulmak mümkün mü? Ne yapalım, Tanrı işte sana bunu kısmet etmiş. Kısmetini böyle uzacık yerlerden verecek. Yapacağım iyiliğe beni pişman etme. Çok şükür işte altımızda araba, geldik. Çok bir yer kalmadı. Beğenip de oturursan ne âlâ. Hoşlanmazsan gene beraber döneriz. Ben seni zorla orada zincirlere bağlayıp bırakmayacağım ya. Bu sözlerden sonra yüreğime su serpilir gibi oldu. Sustum. Sessizce boyun eğerek etrafıma bakmaya başladım. Gene dere tepe demeyip gidiyorduk. 3. 7 Çobanlar Çiftliği. Bir hayli daha yol aldık. Sonunda Ayşe Hanım elini kaldırıp parmağını bükerek uzun bir düzlükten sonra kabarmış bir tepenin hafif bir duman içindeki yeşil ağaçlarını göstererek ''Geliyoruz, işte orası, 7 Çobanlar Çiftliği'' dedi. O yana baktım. İnce sislere gömülmüş bir ağaçlık. Bu ormancığın koyu yeşil kümeleri arasında dağınık damlar, duvarlar, irili ufaklı yapılar, pencereler, bacalar gördüm. Gene yüreğimi derin bir korku sardı. 7 Çobanlar Çiftliği. Bu isim benim üzüntülü gönlüm için korkulu bir adlandırmaydı. Hemen gözlerimin önüne iri kıyım, haydut bakışlı, silahlı 7 tane çoban dizildi. Ben bunların arasında o geceyi nasıl geçirecektim? Bunlar benden ne yol hizmetler isteyeceklerdi? Hemen gene gözlerim sulanarak dedim ki, Ayşe nineciğim, benim gibi çelimsiz bir kadın böyle 7 çobana birden nasıl hizmet edebilir? 100 kuruşları da onların olsun, hepsi de. Ben şimdi geri dönmekten başka bir şey düşünmüyorum. Hey Allah'ın budalası! Bugün seninle sahiden derde çattım. Ne laf anlamaz kadınmışsın. Öyle 7-8 çoban filan yok. Çiftliğin 40 yıldan beri adı öyle. Oraya şimdi çiftlik demek de yanlış. Büyük, viran bir yapı çevresinde ufak tefek binalardan başka bir şey kalmamış. Sen orada kendin gibi belki senden 1000 kat terbiyeli ince kadınlar bulacak, onlarla oturacaksın. Çobanın, bahçıvanın seninle ne ilgisi olabilir? Gene sustum. Ayşe Hanım bu sefer arabacıya döndü. Haydi ağam, sen de dahtahını, dipnot, atını biraz sür. Gelin mi götürüyorsun? Pek nazlı gidiyoruz dedi. Arabacı kırbacını hayvanın kıçına yavaşça dokundurarak gelin mi götürüyoruz? Vallahi ben de bilmem. Bir günlük yol. Bizim pehlivan da yoruldu. Baksana körük gibi soluyor.